Geçtiğimiz hafta modernist bir takım anlayışlara reddiye başlangıç yapmıştık. Özellikle gündeme yeniden getirilmeye başlayan, hadis inkarıyla ön plana çıkan, İslam'ı yeniden yorumlama, selefin anladığı şekilden başka bir şekilde anlama girişimleri, bunlardan bahsetmiştik ve geçtiğimiz hafta özellikle naslara teslimiyet ve bu nasları selefin anladığı şekilde anlamanın gereğinin delillerinden bahsetmiştik. Bugün Allah izin verirse dinin naslarına düşmanlık eden kimselerin konumlarından bahsedeceğiz. Sonra bunların sapmalarından örnekler sunacağız ki meselenin ciddiyetinin ne boyutta olduğu anlaşılsın. Ondan sonra da gerekli cevaplara geçeceğiz. Vahyi dinleme, itaat etme, teslim olma, kabul etme ve ona boyun eğme konusunda selefin tavrını geçtiğimiz hafta aktarmıştık. Onların hasımlarının, yani onların karşısında kalan kimselerin, özellikle de sonraki ahir zamanda gelenlerin tavırları bunun tam aksine, tam zıttına bir şekilde gerçekleşmekte. Onlar iki mertebededirler. Birincisi, vahyin kitap ve sünnetteki naslarını inkar eden kısım. Yani nasları inkar eden. Bunlar da kendi aralarında üç sınıftır. Bir sınıfı dinin nasını özet ve ayrıntılı olarak reddeder. Bir sınıfı akıllarına aykırı olan nasları reddederler. Bir sınıfı da modern ilimler diye iddia ettikleri bazı ilimlere ve tecrübelere karşı çelişen nasları reddederler. Eğer reddetmekten aciz kalırlarsa, hevalarına aykırı düşen nasların sahihliği hakkında şüphe uyandırırlar. İkinci kısım, insanların dinlerini korumalarından korkarak vahyin tevili ve anlamlarının tahrifi perdesi arkasına gizlenirler. Birinci mertebe nasrın lafzını temelinden yalanlamak üzerine kuruludur. İkinci mertebe ise, ki bu daha tehlikelidir, çünkü inkar eden bilinir. Yani nasrı birisi inkar ettiği zaman onun küfrü açıktır. Yani kitap ve sünnet, Kur'an'dan ve sünnetten gelen nasları inkar eden durumu, açık açık inkar eden durumu bellidir. Ama bu tevil ve tahrif ederek saptıranlar daha tehlikelidir. Nas'ın Allah ve Resul tarafından kastedilen anlamını yalanlarlar bunlar. Yani Allah'ın muradını, Resul'ün muradını yalanlayan kimselerdir. Biz Nas'ı yalanlamıyoruz. Ayeti inkar etmiyoruz, hadisi inkar etmiyoruz derler. Fakat bu ayet ve hadislerin yönlendirdiği manayı gerektiği manadan saptırırlar. Bu mertebede, bu iki mertebede bulunanlar hakikatte dinin Allah ve Resulüne teslim olarak boyun eğmek, bu şekilde olan aslına direnmek ve itiraz etmeyi kastederler. Buradaki inkar, inat etmek ve nasrın lafzına boyun eğmemek içindir. Yine buradaki tevil de inat ve nasrın anlamına boyun eğmemek içindir. Boyun eğmek ve teslim olmak dinin aslının tamamıdır. Zaten İslam kelimesi buradan gelir. Yani teslimiyet, Allah'a teslimiyet, Allah'ın vahyine teslimiyet. Bunun hakikati nasrın, yani Kur'an ve sünnet ifadelerinin lafzına da anlamına da tam anlamıyla boyun eğmektir. Bidatlerin ve sapmaların tarihini düşünen, İslam'a mensup olanların sapıklıklarının çoğunun vahyi inkar yoluyla gerçekleşmediğini bilir. Yani bidat fırkalarına baktığınız zaman bunlar doğrudan vahyi inkar ederek sapmamışlardır. Ama tevil etmişlerdir. Nasların anlamlarını Allah ve Resulünün kastettiklerinin dışında yorumlamaktan dolayı sapmışlardır. Heva ehlinin çoğunun metodu budur. Nasları reddetme konusunda hilelerden aciz kaldıkları zaman tevile sığınmışlardır ki bu hakikatte tahrif ve naslarla oynamaktır. Tahrif bozmak demek. Tahrif ya lafızda olur ya manada olur. Nasların lafızlarını olduğu gibi bırakıp anlamlarını tahrif etmek, Allah Teala'nın vasfladığı gibi Yahudilerin bir adetidir. Bakara 75. ayetinde Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Halbuki onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinlerlerdi de sonra akıllara erdiği halde onu bile bile tahrif ederlerdi. Yani inkar değil de tahrif ederlerdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin kendilerinden öncekilerin adetlerine adım adım tabi olacaklarını haber verdiğinde onlar da sözleri yerinden kaydırarak tahrif edenler olduğu gibi, yani Yahudilerde bu işi yapanlar olduğu gibi, Allah'ın kitap ve sünnetle haber verdiklerinin veya emrettiklerinin anlamını da değiştirenler bu ümmette çıkacaktır. İşte bu insanların çoğunu sapmasına sebep olan büyük kaymaların yoludur. İbn-i Kayyim Rahimullah şöyle bir beyit söylemiştir. İslam'da belaların aslı işte budur, tahrif ve iptal ederek tevil etmek. İbn-i Burhan, bozuk tevilin kötülüklerini şu sözüyle özetlemiştir. Ayağı kayağının ayağı ancak bozuk tevil yüzünden kaymıştır. Ümmetler peygamberlerine karşı ancak tevil sebebiyle karşı çıkmışlardır. Ümmette büyük ya da küçük fitneler ancak tevil sebebiyle meydana gelmiştir. Fitnelerde Müslümanların kanları ancak tevil sebebiyle dökülmüştür. Tevilin kapısı geniştir. O kapıdan zındıklar İslam'ı yıkmak için girmişler, nasları tahrif ederek zahir anlamlarından çevirmişler ve diledikleri anlamlara yorumlamışlardır. Bişrel Merisi şöyle demiştir. Bu Bişrel Merisi, Ahmet bin Hanbel'in o Halk-ı Kur'an fitnesinde mücadele ettiği Cehmiye'nin önde gelen imamlarından birisi. O şöyle demişti. Sözlerimize karşı Kur'an'dan daha fazla çelişen bir şey yoktur. Zahirde onu kabul ederiz, sonra tevil ile zahirinden çeviririz. Yani Kur'an'ın aslen inkar etmiyorlar, böyle diyorlar. Fakat tevil ederek zahir manalarından saptırırlar. Yani amaçlarının bu olduğunu açık açık ifade etmiştir. Bunu İbn-i Teymiye Rahimullah Derut Taruz kitabında naklediyor. İbn-i Bil-İz el-Hanefi şöyle demiştir. Tahrifçiler naslara tevil ile musallat oldular ve bizler görüşümüze aykırı olanları tevil ederiz dediler. Böylece kabul edilmesini sağlamak için süsleyerek tahriflerine tevil adını verdiler. Mesela Eşari ve Maturidi gibi fırkalar esasında tahrif yapıyorlar. Fakat yaptıkları şeyin adına tevil diyorlar. Tevil aslen meşru olan bir şey. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas radıyallahu anh'a dua ederken Allah'ım buna Kur'an'ın tevilini öğret diye dua ediyor. Yani tevil aslında meşru olan bir şeydir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kullandığı kelimelerde muradını anlama kabiliyetidir tevil. Bu yorumdur. Yorumlamak demek. Ama Eşari ve Maturidiler tahrif yaptıkları halde, yani gerek lafızda gerek manada bozma yaptıkları halde, yaptıkları işin adına tevil dediler. Yani meşru olan bir şeyle aynı isimde andılar.
Tefsir dediğiniz değil mi?
Tefsir başka. Tefsir, lafızlarda mantık olarak Allah Azze ve Celle tarafından belirtilmeyen manaları çıkarıp açıklamaktır. Bu sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hastır. Yani tefsir yetkisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasına ait değildir esasında. Çünkü tefsir ile Kur'an'da geçmeyen bir hüküm çıkar. Yani lafız olarak geçmeyen bir hükmü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıkarır. Umumu tahsis eder. Yani genel nitelikli bir ayeti belli bir kişiye, belli bir sınıfa, belli bir zamana, belli bir mekana ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tahsis eder. Bu yoksa bu tahsisi başka kimse yapamaz. Mesela bu aslında önemli bir mesele. Yani tefsir konusu eğer geniş tutulursa, tahsis, takyit, bunun gibi meseleler Allah ve Resul tarafından değil de başkaları tarafından da yapılabilirse, o zaman işte bugünkü bu tevil kapıları da açılır. Mesela şu an gündemde olan yakma meselesi, ceset yakma meselesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklamıştır. Ama adam burada tevil yapıyor. Diyor ki, bu diyor kısas hakkında değildir. Yani o umumi ifadede kısas hakkında olanlar istisnadır diyor. Hangi nasla? Nasile değil. O senin görüş. Müslümanlar tarih boyunca fırkaların ve fertlerin nasların anlamlarını tahrif etme yolunu tuttuklarını, onları sapmış fikirlerine uydurabilmek için tevil ettiklerini bilmektedirler. Mesela Mutezile, Hariciler, Batini fırkaları ve bazı tasavvufçular böyledirler. Din meselelerinden birini ancak tevil ederek terk etmişlerdir. Şayet Allah'ın bu dini himaye etmesi ve gözetimi olmasaydı onun ayrıca özellikleri eskir ve sınırları kaybolurdu. Burada bir atıf yapalım. Son zamanlarda bazı kitapları Türkçe'de tercüme edilen Hasan Hanefi diye Mısırlı bir zındık var. Aklaniyun fırkasına, akılcılardan yani mutezilelerden, belki de cehmidir bilmiyorum. Ama çizdiği çizgi Mutezile'nin çizgisi şu an. O şöyle diyor. Tevili mümkün olmayan hiçbir nas yoktur. Yani her nas tevil edilebilir. Burada teville kastedilen nasın hakiki anlamından mecazi anlamına bir karineden dolayı çıkarılması zorunluluğu değildir. Yani karineyi de atlıyor bu. Diyor ki bilakis nas için güncel içerik konulmasıdır. Zira nas içerik olmaksızın test çevrilir. Yani güncel içerikler koyabiliriz demek istiyor. Herhangi bir karineye de gerek yok bunun için. Yani zamana göre Kur'an'ı istediğin gibi yorumla. Bunu açıkça söylüyor bunlar. Nitekim sapıklar farzları anlamlarından uzaklaştırmışlar. Takipçileri için bunları sırtlarının arkasına atmayı kolaylaştırmışlar. Haramları isyankarların işlemeye cesaretleneceği şekilde tevil etmişlerdir. Kabir azabı ve nimetleri, kıyamet ve kıyamet halleri, ahiret, haşir, mizan, cennet ve cehennem hakkındaki nasları tevil ederek kulların gönüllerinde nasların etkilerini kaybettirmişlerdir. Sıfat naslarını, yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla ilgili nasları, kulların Rableriyle olan bağlarını zayıflatacak şekilde tevil ederek nasların heybetini yok ettiler. Onları tevilcilerin ellerinde oyuncak haline getirdiler. Tevilin çeşitli türleriyle onları değiştirmek için gece gündüz çalıştılar. Şimdi bu örneklerden bazılarını zikredelim. Mesela zekatı vermeyenler, Allah Teala şöyle buyuruyor. Müslümanların mallarından belirli miktarda bir sadaka al ki bununla onları temizleyesin ve nefislerini yükseltesin. Onlara dua da et. Zira senin duan onlar için bir rahatlıktır. Allah her şeyi hakkıyla iştendir, her şeyi hakkıyla bilendir. Tevbe suresi 103. ayet. Bu ayetin sadece Nebi sallallahu aleyhi ve selleme zekat vermeyi gerektirdiğini, vefatından sonra zekatın söz konusu olmadığını iddia ettiler. Yani inkar ettiler bir nevi. Böyle tevil ettiler. Bu yüzden Ebu Bekir radıyallahu anh onlarla savaşmıştır. Batıni karmatiler, meselelerin ayrıntılarına girmeyeceğiz burada. Yani örnek olarak zikrediyoruz bu meseleleri. Batıni karmatiler, namazı dua eden kimsenin selamet yurduna ulaşması olarak yorumladılar. Zekatı, hikmetin hak sahiplerine ulaştırılması olarak yorumladılar. Yani fiili olarak bu namaz ortadan kalkıyor, zekat ortadan kalkıyor. Namaz dua oluyor, duadan ibaret oluyor. Zekatta hikmetin hak sahiplerine ulaştırılması. Orucu sırları gizlemek olarak yorumladılar. Haccı şeyhlerine yolculuk etmek olarak yorumladılar. Cenneti dünyadan lezzetlerden faydalanmak. Cehennemi ise kurallara yani dinin kurallarına bağlanıp onun ağırlığı altına girmek olarak yorumladılar. Felsefeci batıniler, melekleri ve şeytanları iyi nefisle kötü nefsin kuvvetleri olarak yorumladılar. Ahiret, berzah, cennet ve cehennem ile ilgili nasların, avam halkın anlamalar için kullanılan misaller olduklarını, bunların bir hakikatinin olmadığını söylemişlerdir. Yani bunlar avama verilen örneklerden ibaret demişlerdir. Mutezile, Allah Teala'nın ve kellemallahu Musa teklima ayetini, yani Allah Musa'ya hitap ederek konuştu, Nisa 164. ayetini, buradaki kelamı imtihan tırnaklarıyla ve fitnelerin pençeleriyle yaralamak olarak yorumladılar. Yani kelam sıfatını inkar ettiler. Bazı aşırı sufiler Allah Teala'nın sana yakin gelinceye, yani ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et ayetini şöyle yorumlamışlardır. Bu Allah'a yakınlıkta belli bir mertebeye ulaşan kimse demektir. O mertebeye ulaştığın zaman mükellefiyet senden kalkar. Yani yakin mertebesine ulaştığın zaman ibadet etmene gerek yok manasında tevil etmişlerdir. Veya Allah Teala'nın göğün nasıl yükseltildiğine bakmazlar mı? Gâşiye 18. ayetini şöyle yorumlamışlardır. Ruhların gayb aleminde nasıl gezdiklerine bakmaz mısınız demektir. Dağların nasıl dikildiğine ayetiyle de Allah Teala ariflerin kalplerinin marifeti nasıl taşıdıklarına işaret ediyor demişlerdir. Sufilerden birine raks etmenin delili sorulduğu zaman şöyle demiştir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, Zilzal suresinin başı. Bazı aşırılar Allah Teala'nın şu ayetinde boğazlanması istenen sığırın müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha olduğunu yorumlamışlardır Şialar. Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor dediğinde bu ayeti. Yine iki denizi birbirine kavuşmalar için salıvermiştir. Rahman 19. ayetinde iki denizle kastedilenin Ali ve Fatıma olduğunu söylemiştir. يَخْرُجُ مِنْهُمَ الْلُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ Her iki denizden de inci ve mercan çıkar. Ayetinde kastedilenin ise Hasan ile Hüseyin olduğunu söylemişlerdir. Kur'an'daki lanetli ağacın Ümeyye oğullar yani Emeviler olduğunu söylemişlerdir. Bazıları Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın burasına dikkat edin. اِنَّهُ لَا نَب۪يَّ بَعْد۪ي Yani benden sonra bir nebi yoktur, bir peygamber yoktur hadisini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra La adında bir peygamber geleceğinin müjdesi olarak yorumlamışlardır. Yani orada nefi olan La'yı isimdir bu. İşte daha sonra La isminde bir peygamber gelecek manasında yorumlamışlardır. Bazıları Men beddele dinehu faktuluhu Kim dinini değiştirirse onu öldürün hadisinde Yahudilikten veya Hristiyanlıktan İslam'a geçenlerin de dahil olduğunu ve öldürülmesinin gerektiğini söylemişlerdir. Dinin naslarının anlamlarının tahrif edilmesi kavramı zaman boyunca kesintiye uğramamış ve şu zamanımıza kadar da sürmeye devam etmektedir. Şüphesiz bu asırda ortaya çıkan fitnelerden birisi de eski batinilerin metodunun modern şekilde diriltilmesidir. Dinin naslarını yeniden yorumlama davetiyle. Yani nasları yeniden yorumlamalıyız şeklinde arz ediyorlar bunu. Bu yeniden yorumlama onların iddialarına göre modern hayatın gelişmeleriyle birlikte uyumlu olacaktır. Bu davetin hedefi dinin bütün naslarını yeniden yorumlamayı kapsamaktadır. Dinin esaslarından ve ayrıntılarından hiçbir şey bu yorumların dışında kalmayacaktır. Hatta İslam'daki tevhid konusunun tevil edilmesi ve yeniden yorumlanması mümkündür onlara göre. Muhammed Arkun mesela, geçtiğimiz haftada bahsetmiştik bu isimden. Tevhid düşüncesiyle münakaşa ederek şöyle diyor. Beni bu düşünceyle bunlardan dönmek gerektiğini söylemiyorum. Bundan Allah'a sığınırım. Tevhidde İslam'ın çeşitliliğini tecelli ettiren mutlak münezzehlik vardır. Ben sadece yeniden yorumlanmasını söylüyorum. Yani orta çağlara hakim olanlardan farklı şekilde yorumlanmasını söylüyorum. Burada bütün İslam kültürüne müracaat etme ve İslam'da yeni bir ilahiyat anlayışı kurulması konusunda büyük çekişmelerin meydana gelmesi mümkündür diyor. Sonra bu yorumlamalarından neler çıkacağını biraz sonra aktaracağız. Nitekim bu yeni yorumlar Kur'an ve sünnetin anlamlarını tahrife ve dinin kesin konularıyla çelişmeye götürmüş. Hatta kararlaştırılmış sabit esaslarla çatışmıştır. Bu yönelişin tehlikeleri iki açıdan gelmektedir. Birincisi, bu davet bu dine mensup olduklarını ortaya koyan insanların elleriyle öne sürülmektedir. Yani Müslüman olduğunu iddia eden kimseler tarafından. Hatta insanların çoğu katında davetlerinin kabul görmesi için bazılarına İslam mütefekkiri, İslam düşünürü denilir. Bu plan dinin naslarıyla eğlenerek tahrif etmeleri ve hakiki içeriğinden boşaltarak istedikleri içeriği koymaları için İslam binasını içinden değiştirmek üzere kurulmuştur. Onlar fikirlerini ve görüşlerini dinin anlaşılmasında içtihattan kaynaklanan İslami bir görünüm içinde ortaya koyarlar. Yani bunun da bir içtihat olduğu şeklinde süslerler yani. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi kimselerden sakındırmıştır. Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anh'ten gelen rivayette, İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hayırdan sorarlardı. Ben ise yetişirim korkusuyla şer hakkında, kötülükler hakkında sorardım. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bizler cahiliyede şer ve cahiliye ve şer içindeydik. Allah bize bu hayrı getirdi. Bu hayırdan sonra şer var mıdır? Evet buyurdu. Dedim ki, bu şerden sonra hayır olacak mı? Evet, fakat onda bulanıklık da olacak buyurdu. Onun bulanıklığı nedir dedim. Bir topluluk benim yolumdan başka bir yol tutacaklar. Onları tanır ve karşı çıkarsın. Yani onları tanır ve karşı çıkarsın ifadesini açalım burada. Yani bazı fiillerini uygun görürsün onların, bazı söz ve fiillerini uygun görürsün, maruf görürsün. Bazılarına da karşı çıkarsın. Yani hak ile batıl karışıktır. Bu hayırdan sonra şer olacak mı diye sordum. Evet, cehennem kapılarına çağıran davetçiler olacak. Kendilerine icabet edenleri oraya atacaklar buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, bize onları anlat, vasfla dedim. Onlar bizim derimizden olup bizim dilimizden konuşacaklar buyurdu. Hadis uzunca devam ediyor. Delil getirilen kısım bu cümle. Bizim derimizden, bizim etimizden, bizim kanımızdan, yani bizim milletimizden, bizim dilimizden konuşurlar. Yani Müslüman olduklarını iddia ederler. Onlar da bizim delil getirdiğimiz nasları delil getirirler. Onları inkar etmezler. Lakin salih selefin açıkladığından başka türlü açıklarlar. İkincisi, bu olgu bugünkü İslam aleminde ortaya çıkıp gelişmiş farklı İslami Arap topraklarından fertler bu daveti açıkça ortaya koymuşlar. Onların görüşlerini kabulle karşılayan gazete gibi yayın araçlarını ele geçirmişler ve onlara karşılık üstüne karşılık verilerek, cevap verilerek itiraz edilmiştir. Modernistler, yenilikçiler, liberaller ve İslamcı liberaller onlardandır. Bunlar da Batı felsefesinin mezheplerine bölünmüşler. Nasıl Batı'daki felsefe bir takım mezheplere, görüşlere bölünmüş, bunlar da aynı şekilde bölünmüşler. Ve dinin naslarını bu mezheplerin görüşlerine boyun eğdirmek için atışlar yapmaktadırlar. Neredeyse İslam beldelerinin tamamında bu grubun temsilcilerinden ve onların sütlerinden beslenip yollarından giden bağlıları bulunmaktadır. Bu eski bir davetin yenilenmesidir. Bu davet eskidir çünkü tarihte bu davetin kökeni mevcuttur. Nitekim bu ümmette daha önce de nasları batıl tevillerle anlamlarından, gerçek anlamlarından uzaklaştıran, tahrif eden, bu işe kalkışan kimseler olmuştur. Bu davet aynı zamanda yenidir. Çünkü bu batıl hedef için köklü esaslar, kaideler ve metotlar üzerine kurulmuştur. Bu onların arzu ve isteklerine uygun batıl anlamlar ve hedeflenen kötülük için çare üreten, bunun için dayanaklar icat eden bir fabrikadır. Bu yöneliş bu asırda ortaya atılan sloganların en tehlikelilerini taşımaktadır. O da İslam'da yenilik ve modernizm sloganıdır. Onlar bununla bizden üzerinde ümmetin icma ettiği Kur'an ve sünnet anlamlarını terk etmemizi, salih selefin anladığından, onların anlayışından farklı, içinde yaşadığımız asra uygun yeni anlayışlarla anlamamızı istiyorlar. Bu yüzden Muhammed Arkun'a hiçbir ihtimal taşımayan, yani başka bir ihtimal taşımayan şu ayet soruluyor bakın. Erkeğe kadının iki kadardır miras payı. Nisa 11. ayet. Bu ayet gibi açık naslarla nasıl muamele edileceği sorulduğunda şöyle demiştir. Bu gibi durumlarda Kur'an'ın yeniden tefsir edilmesinden başka bir şey yapmak mümkün değildir. Kadına da adil taksim yapılmadan bu şekilde kabul etmeye devam etmemizin imkanı yoktur. Nas'ın hayal aleminde şekillendirilmesi mümkün olmazsa değiştirerek amel etmek gerekir. Yani bunu tevil edemedin mi bu Nas'ı değiştireceksin diyor açık açık. Bunu Fransız dergisi Observatoire Noël dergisinin Şubat 86 sayısındaki bir röportajında söylüyor. Muhammed Şahrur şöyle diyor. Mal ve şehvetlerle alakalı her konuda Allah'ın Resulü Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilen şer'i naslara bağlı kalma zorunluluğu yoktur. Her defasında bu dini nasların gerçekle uyuşmadığını, ilerlemeye, öne geçmeye ve refaha engel olduğunu görüyoruz. Bunlardan uzaklaşmaktan başka yolumuz yoktur diyor. Gerçeğe uyum ve batılı yaşam tarzı isteği, Batı'nın felsefe ekollerinin etkisi, üniversitelerinde düşmanların baskısıyla devam eden dersler ve din hakkındaki bilgisizlik bu sapmış ekolün ortaya çıkmasının sebeplerindendir. Bu ekolün kendi metotlarını üzerine bina ettikleri esaslara gelince, modern batıniye ekolünün üzerine kurulduğu esaslar ve temellerdir. Böylece bunlar yaymak ve revaç sağlamak için çekici vesileler kullanmaktadırlar. En önemli esasları şunlar. Birincisi, şer'i nas'ın delaletinin mutlak olarak zanni olduğu görüş. Nas'ların delaletinin zanni olduğu görüş. Bunu Hizb-ı Tahrirciler mesela dillerine dolamışlardır, hep kullanırlar. Bu ekolün mensupları kitap ve sünnetteki şer'i nas'ın mutlak olarak delaleti zanni olan bir nas olduğunu, sadece tek bir anlama ihtimali olmadığını, Bilakis birçok anlamlara ihtimalinin açık olduğunu kabul ederler. Mesela şöyle derler. Sadece tek delaleti olan muhkem bir nas yoktur. Bunun üzerine yani şer'i nas hakkındaki anlayışlara saygı göstermek gerekir. Zira onun doğru olması mümkündür. Anlayışlardan biri doğru olup diğeri hatalı değildir. Bilakis bütün anlayışlar doğrudur. Kur'an bütün anlamlara açık olan nas'tır. Tefsir veya yorumlardan herhangi birinin bu anlamları kilitlemesi veya son şeklini vermesi mümkün değildir. Onların iddiaları bu şekilde. Buna göre hiç kimsenin başkaları dışında yalnız kendisinin ulaştığı anlayışı doğru olduğunu iddia etme hakkı yoktur. Hatta bu anlayış üzerinde ümmet icma etmiş olsa dahi böyledir. Arkun gibilerin böyle sözleri, müştehit alimlerin dil açısından birçok anlamlara delalet eden şer'i nasların tek anlamına bakmaya çağıramayacakları anlamına gelir. Bilakis her fert bu nasın delalet ettiği anlamlardan beğendiği özel anlayışı seçerek ona davet edebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu konuda sadece vicdanını hakem kılar. Yani Allah Azze ve Celle kitap ve sünneti hakem kılmayı emrederken, hatta selefin anlayışını Nisa suresi 115. ayetiyle selefin anlayışını hakem kılmayı emrederken, bu öne sürülen yenilikçi anlayışlarda herkesin görüşüne saygı duymak vardır. Bu yüzden şöyle diyorlar, hayal ettiğim yorumlama biçimi, bütün yönelişler içerisinde amaçsız ve hedefsiz olacak derecede hür bir yorumlamadır. Bu yorum tarzı her insanın gönlünde bulunmaktadır. Onlardan biri de şöyle diyor. Nas herkese uygun ve her açıdan, her seviyeden bakışa müsaittir. Bu ekolün destekçileri şu sloganı yükseltirler. Nas mukaddestir, yorum özgürdür. Nasları uygun gördüğü şekilde yorumlamak her Müslümanın hakkıdır derler. Buna göre Allah Teala'nın başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar ayetindeki ceyp, yaka kelimesini, yani yaka manasına gelen ceyp kelimesini bir kimse bir anlamda anlarken bir başkası başka anlamda anlayabilir, üçüncü bir şahıs daha başka anlayabilir. Her biri bir yorumdur. Bu ayet hakkında selefin anlayışı ise sadece bu yorumlardan biridir ve bağlayıcı değildir onlara göre. Mesela Şahrur, az önce bahsettiğimiz Şahrur isimli şahıs, bu ayet ile kastedilenin iki tabakadan olmasını anlamıştır. Buna göre kadının örtüsü, Şahruri mezhebine göre sadece cinsel organın, göğüslerin ve koltuk altlarının örtülmesinden ibarettir. Bunları örttün mü, işte bu tesettür emrini yerine getirmiş oluyor. Bu da yorumlardan bir yorum değil mi? İşte ilk önce başkalarının görüşlerine saygı duymayın önünü açacaklar. Hür yorum önünü açacaklar ki bunlara bir kapı açılsın. Ondan sonra işte bu neydi? Adnan Oktar gibileri de revaç bulsun. Dizlerinin yarısına kadar inen elbise giyen ve göğüslerle koltuk altlarını örten kadın, Allah'ın rızasına kavuşmak ve emirlerini gerçekleştirmek için örtünen kadındır onlara göre. Allah Teala'nın erkek ve kadın hırsızın ellerini kesin ayetini şöyle tefsir ederler. Yani mesela hapsetmekte olduğu gibi onların ellerini hırsızlıktan çektirin demektir. Bir başkası da şöyle der. Onları değerli bir hayat yaşatarak hırsızlıktan ellerini çektirin anlamındadır. Yani refah seviyesini yükseltin ki hırsızlık yapmaya ihtiyaç duymasınlar. Allah Teala'nın onun vecihinden başka her şey yok olacaktır. Kasas suresi 88. ayetini varlıkların kendi zıtlarını taşıdığı şeklinde yorumlarlar. Madde zıttını da beraberinde taşır. Bu yüzden kainat yok olacak, değişikliğe uğrayacak ve helak olacaktır. Lakin o maddelerin helaki başka maddelere dönüşmesi şeklinde olur demektir diyorlar. Yani buradaki veç, Allah'ın veçi, hiç bununla bir bağlantılandırma yok görüyorsunuz. Diğer bir örnek, Allah Teala'nın sizi tek bir nefisten yaratan, yine ondan eşini meydana getiren Nisa 1. ayeti şöyle anlıyorlar. Tek bir nefis protondur, eşi de elektrondur. Başkaları da Allah Teala'nın ben senin Rabbinim, pabuçlarını çıkar, ayakkabılarını çıkar, sen mukaddes vadide, Tuva'dasın ayetinde pabuçlar ile kastedilenin nefis ile beden olduğunu ve nefsin hevası ile bedenin lezzetlerini terk etmenin kastedildiğini anlamışlardır. Bu ekolün nasları tefsire dair metotlarına devam edecek olsak, bu iş sınırı olmayan görüşlere ve fikirlere sürükler. Zira onların görüşlerine göre anlamlardan birini kayıtlayacak bir kanun yoktur, bir kural söz konusu değildir. Dedikleri gibi, Kur'an bütün anlamlara açık bir kitap olursa, onun iman edenler için bir minhaç ve bir yol olması için indirilmesinin ne faydası olur? Yani Kur'an'ın rehber olma özelliği kalmaz. Kur'an'a hiç gerek yok zaten, herkes istediği gibi yorumlayacaksa. Neden bir hidayet rehberi, neden bir yönlendirici bir kitap bu? Ha inmiş, ha inmemiş. Buna karşılık herhangi bir insanın nasları tıp, hendese ve diğer ilimlere göre anlaması, sonra amaçsız ve hedefsiz derecede olan bu heveslerin uygulama alanlarında her yönelişe karşı çarpışma hakkı var mıdır? Şüphesiz bu ekolün üzerine kurulduğu bu giriş, şayet nasların yorumlanmasında uygulanırsa toplum hayatı tamamen çöker. Allah Azze ve Celle Mü'minun Suresi 71. ayetinde bunu beyan ediyor. Şöyle buyuruyor. Eğer hak onların heva ve heveslerine tabi olsaydı, gökler, yer ve içindeki herkes mutlaka boğulurdu. Oysa biz onlara şan ve şereflerini ihtiva eden Kur'an'ı getirdik. Fakat onlar bundan yüz çevirmektedirler. Çünkü bu hayat, insanların üzerine koydukları lugavi delaletle üzerine kurulmuş olup, aralarındaki anlaşma ile tamamlanır. Şayet bu ortadan kalkarsa, herkes nasları kültürel gelişiminin gerektirdiği kendisine has yorumla anlar. Sonuçta hiç kimse diğerinin anlayışını kabul etmez. Böylece dindarlık bir tarafa, aralarındaki bağlar ve yardımlaşma da ortadan kalkar. Herkes kendisine özel yorum yapınca kanun adamları kanun hükümlerini bu yorumlarla nasıl uygulayabilirler? Herkesin kendine göre bir yorumu olunca bu kanunla insanları nasıl muhakeme edecekler? Onlar öğretmenlerinin veya kendilerine tebliğde bulunan yazarın anladığından farklı anlayınca öğretmenler nasıl öğretim yapacaklar? Bu fikrin sahiplerinden biri öğrencilerini imtihan ederken El-Mütenebbi'nin Seyfut Devli'ye övgü kasidesini sunsa, ona metiyesi var, o kasideyi sunsa, sonra öğrenciler cevap verirken modern yorum ekolünden olduklarını hatırlasalar ve onlardan biri El-Mütenebbi'nin bütün sözlerini istiare ve alaya almaya yorumlayarak bu bir hicviyedir yazsa. Bir başkası da bu duygusal bir gazeldir. El-Mütenebbi, Seyfut Devle'yi gerçeği bulamayan bir kadın şekline sokmuştur diye yorumlasa. Üçüncü bir öğrenci de bu kaside şairin kendisini övmesi hakkındadır. Fakat başkasına bir övgü gibi hayal ettirmektedir. Bu kasidede geçen Seyfut Devle, El-Mütenebbi'nin sadece alt benliğidir, egosudur diye yorumlasa. Dördüncü öğrenci de boş bir kağıt sunsa. Öğretmenin kendi mezhebine göre öğrencilerinden birinin cevabını doğrulaması nasıl mümkün olacaktır? Zira onları herhangi bir ölçüyle değerlendirecek olsa kendisiyle çelişmiş olur. Öğrenciler de ona bize nasıl kendi anlayışınla hükmedersin? Halbuki bize her yorumun uygun olduğunu öğrettin derler. Bu yeni yorum mantığıyla hareket edilirse mutlaka kaos olur. Hatta boş kağıda dahi not verilmesi gerekir. Çünkü öğrencinin cevap vermemesi de kültürün her nasına karşı modern bir kışkırtma tepkisi ve El-Mütenebbi'nin şair kişiliğine karşı tam bir protesto olarak değerlendirilebilir. Şüphesiz bu kaosun son noktası ve toplumsal öğretim hayatının yıkımının son aşamasıdır. Şayet durum onların iddia ettikleri gibi anlattıklarımıza benzer şekilde olsaydı, dinin naslarının bir faydası ve Kur'an'ın Arap diline has kılınmasının da bir önemi olmazdı. Allah'ın indirdiği, uyulması için özelleştirdiği, ona teslim olmayı emrettiği ve yüz çevrilmesinden dolayı cezalandırdığı vahideki ilahi maksadın her kişinin dilediği anlama bırakılmasını hiç akıl kabul eder mi? Vahyin özünün ve anlamlarının esaslarının yorumu üzerinde toplulukların çekişmelerinin kökeni olduğu düşünülebilir mi? Bu davalarında ikinci metotları, esasları, ümmetin alimlerinin şer'i nasları anlayışlarının boşa çıkarılması, iptal edilmesidir. Bu onların selefin şer'i nasları anlayışları nas'ın taşıdığı ihtimallere dair yorumlardan sadece biridir. Bundan öteye geçmez. Dolayısıyla hiç kimseyi bağlamaz şeklindeki sözlerin neticesidir. Mesela Turabi, bu Sudan'da bir devrim gerçekleşti biliyorsunuz. Yani 10 sene oldu mu Turabi devrimine? Turabi, Hizbut Tahrir zihniyetinde bir adam. Yani Hizbut Tahrir zihniyetinde yetişmiş bir adam. Turabi bakın ne diyor. Salih Selef'in dinle ilgili olarak geride bıraktıkları bütün fikri mirası bağlayıcı değildir. Sadece faydalanılabilecek bir kültürdür. Kültür malzemesidir. Bu ifade kibar olanıdır. Bu daha kibar bir ifade. Başkaları ise sahabenin anlayışını hatalı anlayış olarak ve bugüne kadar nakledile geldiğini, hatalı olduğunu nakledilmesinin, onların İslam'ın hak yönünden gafil olduklarını açıkça söylerler. Yani sahabe gerçek İslam'dan gafil idi diye açıkça söylerler. Mesela Muhammed Arkun'un yine Fransa'da verdiği bir konferansta Fransız düşünürlerden biri müdahale eder. Bu düşünür Arnolds'tır. Bu İslam'la ilgili bir tarih kitabı yazan Thomas Arnolds. O şöyle diyor. Bu fikrin merkezinin Muhammed Arkun olduğuna inanıyorum. Bu konu hakkında geçmişte de bizimle tartıştınız. Şöyle ki, İslam tarihinde teolojik terkipler ve donuk şeriat kanunları bulunmaktadır. Bunlar ve birçok ihtimallere açık ve zengin olan Kur'an öğretileri değiştirilebilir. İnsanlığın bunları kıyamet gününe kadar yeniden değerlendirmesi mümkündür. İnanıyorum ki bunları söylerken pek çok doğru şeyler de söylemektedir. Lakin ben bütün o derslerine devam eden fakihlerin, alimlerin, müfessirlerin bakışları ve onlarca nasları olsa da bunu savunacağım. Muhammed Arkun'a o fakihlerin gerçekten aktif olduklarını, Kur'an naslarını harekete geçirdiklerini ve tefsirleriyle canlandırdıklarını, hatta bugün onların buldukları dışında insani ilimler adıyla dahi yeni bir şey bulmamızı zorlaştırdıklarını hatırlatacağım. Sonra şöyle der, klasik çağdaki İslam müfessirleri Kur'an ayetlerinden söylenebilecek her şeyi veya ayetlerin içerdiği hükümleri çıkarmaya yetenekliydiler. Bu yüzden diyorum ki, batılı metotları benimseyen modern Müslümanlar, önceki seleflerinin metotlarıyla yetinenlerden daha özgürdürler. Bu onları dikkate ulaştırır. Çünkü onlar Kur'an ayetlerini insani ilimlere tabi olan bu metotlara bağlayarak arındırırlar. Bunu Muhammed Arkun yapabilir. Bunu bakın bir Fransız müsteşrik böyle değerlendiriyor. Yani bu akılcıların, yani nasların herhangi bir sınırında durmayan kimselerin bu işi yapmalarını istiyorlar. Mustafa İslamoğlu gibi diller buluyorlar şimdi bu kimseler. Evet. Selefin anlayışı ile alay ederek şöyle derler. Çöl bedevilerinin Kur'an ve sünnet anlayışı ile ne zamana kadar devam edeceğiz? İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. Öncekileri cahil ve ahmak saymak ve onların ümmi bir topluluk olduğuna, onların Allah'ı bilmenin hakikati konusunda derinleşmediklerine, ilahi ilmin inceliklerini akledemediklerine inanmak, sonrakilerin bütün bu konularda başarılı olan üstün kimseler olduğuna inanmak, insan bu görüşü düşündüğü zaman bunun ne kadar ileri boyutta bir cahillik, hatta sapıklık olduğunu anlar. Onların bu durumu münafıkların haline benzer. Bakara 13. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onlara siz de insanların inandıkları gibi inanın dendiği zaman biz beyinsizlerin inandıkları gibi mi inanacağız derler. Oysa bilesin ki asıl beyinsizler onlardır. Fakat bunu bilmezler. Bu ayetlerde kastedilen insanlar diye kastedilen sahabelerdir. Yani sahabelerin inandığı gibi inanın dendiğinde onlar sefihlerin, beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. Onlara hakaret eden, onlara beyinsizlik, ilim ve hikmet eksikliği nispet eden herkes ayetin ifadesiyle asıl beyinsiz olanlardır. Bütün bunlar selefin gerçek değerini ve bilgilerinin derinliğini, onların kendilerini zora koşmalarının azlığını ve basiretlerinin kemalini anlamak imkanından mahrumdurlar. Allah'a yemin ederim, onlardan sonra gelenlerin ayrıcalıkları sadece kendilerini zora koşmak ve selefin asıllara riayet etmeye, kaidelerini tespit edip düğüm noktalarını bağlamaya gayret ettiği hususları, kıyıları, köşeleriyle uğraşmaktan ibaret olmuştur. Selefin bütün gayretleri her hususta en üstün maksatlara talip olmaya yönelik idi. O bakımdan öncekilerin hali başka, bunların hali başkadır. Allah her bir şeyin kadrini ve ölçüsünü ayrı ayrı tespit etmiştir. Bunu Mecmul Fetava'nın 5. cildinde söyler. Bazıları sahabenin ve selefin şer'i nasları anlayışlarının onların asrındaki hayat şartlarına ve kültürlerine uygun olduğunu, ancak asrımıza uygun olmadığını iddia etmişlerdir. Bu batıl bir görüştür. Zira Kur'an nasları bu dili bilenlerin anlayabileceği sınırlı anlamlar içeren Arap dilinde inmiştir. Biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yusuf Suresi 2. ayet. Sonra sünnet onun lugavi anlamlarını artırmak ve açıklamak üzere gelmiştir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri bu nasları Kur'an ve sünnetin indiği dillerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiklerine ve ayetlerin nüzulüne sebep olan durumlardan şahit olduklarına ve bu konuda zikredilen hadislere göre anlamışlardır. Sonra Müslümanların imamlarından ve alimlerinden topluluklar, kendilerinden sonra gelen topluluklara kitap ve sünnet naslarının anlayışlarını aktarmışlardır. Bu anlayışa onun eserleri delalet etmektedir. Onlardan gelen rivayetler delalet etmektedir. Onların nasları kendi asırlarındaki kültüre göre tefsir etmiş oldukları görüşü tarihi gerçeklerin iptal ettiği bir kuruntudan ibarettir. Şer'i nasların tarihsel olduğu görüşü. Bunun anlamı şer'i nasların içerdiği emirlerin ve yasakların sadece vahyin nüzulü esnasında hayatta olanlara yönelik olması görüşüdür. Yani Kur'an'ın tarihselliği diye gündeme getirilen veya hermeneutik dedikleri şey budur. Yani Kur'an Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında nazil oldu ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu kendi asrına göre yorumladı. Sonraki asırlarda, her bir asırda herkes kendi asrına göre yorumlamalı. Yani tarihsel anlayış budur bak. Yahut onların durumları üzerlerine Kur'an'ın indiği kimselerin haline benzeyen kimselere yönelektir. Ama onlardan sonra gelenler ve onların yaşadığı olaylardan farklı şeyler yaşayanlar şer'i nasın kapsamında değillerdir demişlerdir. Genel olarak hayatlarında insanların pozisyonları bugünkü hayatlarında olduğu gibi değiştiğinde nasın içerdiği hükümler emir ve yasak olarak onları ilgilendirmez. Onların bunlardan farklı anlayışları din edinmeleri ve bu dini kendileri hakkında doğru saymaları gerekir. Diğer hükümler ise nüzul zamandaki muhataplar hakkında doğru din idi. Et-Turabi şöyle diyor. Bizler talak, boşanma ve evlilik hükümlerine yeni bir bakış getirmeye, çağdaş toplumsal ilimlerden bu konuda faydalanmaya ve buna göre miras fıkhını düzenlemeye şiddetle muhtacız. Yani ne demek istiyor? Kur'an'da ve sünnette miras taksimi, evlilik, boşanma gibi hükümlerin komple yeniden değiştirilmesi. Bu Türkiye'de mesela Mehmet Aydın diye birisi vardı. Özellikle AKP tarafından dinden sorumlu devlet bakanı yapıldı bu adam. Bu adam eskiler demişler ki nas bulunan yerde iştihada mesaha yoktur. Yani nas varsa, vahiden delil varsa o konuda iştihat yapılamaz demişler. Hayır efendim diyor. Nas bulunan yerde de iştihada mesaha vardır diyor. Böyle diyen bir adam özellikle dinden sorumlu devlet işleri bakanlığına getirildi. Şimdi de Diyanet İşleri Başkanı'nı görüyorsunuz. Ve din alanında aktif olarak, hükümetten yardım alarak dini tahrif etmeye çalışanların faaliyetlerini görüyorsunuz. Mustafa İslamoğlu, Hilal TV, Abdülaziz Bayındır. Bunların önleri açık. Ama selefilikten bahsedersen, başta Diyanet olmak üzere bildiri yayınlıyor. İki tane önemli tehdit var. Birisi Şialık, birisi selefilik diyor. Şialığı şöyle bir kenara koyuyor. Konuşma boyunca selefiliğe saldırıyor. Ve oradaki şikayetine dikkat edin. Tek bir anlayışa mahkum etmek istiyorlar. Yani itiraz ettiği şey bu. Yani selefiler tek anlayıştan başka bir şey kabul etmiyor. Selefin anlayışından başka bir şey kabul etmiyor. Halbuki Allah tek bir din indirmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tek bir yol emretmiştir. Bu Kur'an ile sabit bir ayettir. Bu benim dosdoğru yolumdur, ona uyun. Yollara uymayın, yoksa sizi Allah'ın yolundan ayırır. Bakın tek bir yol. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tek bir yola çağırmıştır. Tabii ki selefiler de tek bir yola çağıracak. Bundan rahatsız oluyorlar. Evet. Onlardan biri şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in kadına karşı konumu belirli bir çağa özel konumdur. Bu kurallar belli bir çağ hakkındadır. Bu gibi şeylerin içinde bulunduğumuz asırda uygulanması mümkün değildir. Böyle diyor. Bir başkası şöyle der. Bizler eski nasların eski toplumlarla alakasının kopuk olmadığını biliyoruz. Şüphesiz bu naslarda ifade edilen hüküm düzeni, kadının yeri, insan hak ve görevleri ve dinin yönetimle alakası eskiden bulunan fakat devam etmeyen ve şu an ihtiyacımız olmayan bir konum ifade eder. İşte demokrasi dedikleri de bu zaten. Bunu şimdi İslamileştirmeye çalışıyorlar. Yani demokratik bir hilafet projeleri şu an. Adı hilafet ama İslam dışında her şey var. Kadın sosyal hayatta aktif. Evet. Bazıları ibadetlerin ve muamelelerin ayrıntılarından farz kılınan şeylerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hicaz çevresinin gereklerinin bir eseri olduğu, bunların başka çevrelerde geçerli olmadığı görüşündedirler. Bugün insan bu farzları kendisinin bulunduğu yeni ortamların gereklerine göre yerine getirebilir. Kur'an'daki ey insanlar şeklinde kitapla insanlar ile kastedilenin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki onun ağzından Kur'an'ı ilk defa işiten ilk cemaat olduğunu söylüyorlar. Sadece onlar. Bakın bunları yadırgamayın. Yani bize ne onlardan, hadis inkarcılarından, akılcılarından diyebilirsiniz. Bizim Selefi ismini kullanan insanlardan işittiğimiz çok garip, çok tuhaf şeyler oluyor. Ve Selefi Müslümanlar bunlara düşüyorlar. Avrupa'dan birisi fetva soruyor bana. Diyor ki, işte bir tane Fransız mı artık, nereli bir kadın, İngiliz mi, Müslüman olmuş. Ama diyor bu kadının diyor yüzü açık diyor. Bunun diyor videosunu çekiyorlar. Müslüman oluş kıssasını anlatıyor. Bunu işte yayınlamak caiz mi? Ben dedim suretler hakkında hükümler bunlar belli. Hocalarına şey yapmışlar. Avrupa'daki hocalar kimse. Ben tahmin ediyorum da ismi önemli değil. Bu demiş Ebu Muaz'ın görüşü herhalde demiş. Yani Türkiye'de başka, Avrupa'da başka. Bu ne demek ya? Yani davet... Türkiye'deki şartlar başka, Avrupa'da başka. Yani helaller, haramlar Türkiye'de başka, Arabistan'da başka, şurada başka, burada başka. O yüzden şurada söylenen şeyleri uzak görmeyin. Selefi olduğunu söyleyen kimseler benzer bir şekilde bunu takdim ediyorlar maalesef. Şimdi mesela bu asırda, şu Türkiye gibi bir ortamda mescitte davet yapılmaz demeleri bunun bir örneği değil mi? Şimdi dernekleri gerektiriyor. Mescit çağ dışı. Zamanın, ortamın, mekanın gereklerine uymuyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti, eğitimi mescit. Sünnette olan bu. İnkar etmiyoruz bunu. Fakat Türkiye'de dernek yapmalıyız. Aynı değil mi? Basit değil bunlar. Allah Azze ve Celle ise şöyle buyuruyor. Allah'ın içlerinde kendisinin isminin yüceltilmesini ve zikredilmesini izin verdiği evler. Mescitlerden bahsederken böyle diyor. Ve kendisinin izin verdiği yerler olduğunu söylüyor. Peki bu mescit dışındaki yerlerde Allah'ın isminin zikredilmesine, bunun ilminin yapılmasına izin veren kim? Bu ayetler bize hitap etmiyor mu? Mesele hiç basit değil yani. Veyahut bir pek çoğuna bunlar işte basit sıradan bir fıkhi mesele gibi geliyor da. Fıtır zekatının parayla çıkarılması meselesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle emretti diyor sahabeler. Sahabelerden bunu nakitle, altınla, gümüşle çıkartan bir örnek yok. Fakat şu yiyecek maddelerinden diye emretti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Böyle. İşte zamanımızda Suud'da bunu suistimal ediyorlarmış. Herkes pirinçten vermeye kalkıyormuş. Şuradan 5 alıyormuş, tekrar veriyormuş, o tekrar ona satıyormuş falan filan diyerek. Bakın parayla verilebileceği fetvası çıkıyor. Yani eğer tahrif edilen hüküm Allah ve Resulünün hükmüyse bunun fıkhi bir meselede olması, akidevi bir mesele hakkında olması hiç fark etmiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle Yahudileri ve Hristiyanları kınarken, onların şirk koştuklarını belirtirken alimlerini ve rahiplerini Rabler edindiler diyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda değildi. Allah Resulü bildiriyor çünkü. Onların helal dediğine helal dediler, haram dediğine haram dediler. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi uyardığı en önemli konulardan birisi. Yahudi ve Hristiyanlara bu ümmet adım adım uyacak. Hatta o kadar mantıksız, manasız bir iş de bile olsa bu ümmet takip edecek onlar. Yani bir kertenkele deliğine girseler, yani hiçbir anlamı yoktur bunun. Böyle bir anlamsız işte bile bu ümmetten onu takip edenler olacak. Bu sebeple en çok dikkat etmemiz gereken konulardır bunlar. Helal haram meselesi akide meselelerinden bağımsız bir mesele değil. Evet, onlardan birisi, bir başkası şöyle diyor. Yine kendi zamanında bağlayıcı olan bazı fıkhi kanunlara yeniden bakmamız yerinde olur. Evrensel siyasi fikrin gelişmelerinden sonra bunları öylece uygulamayı düşünmek imkansızdır. Bunların başında da zimmet ehli fıkhı gelmektedir. Önceki zamanlarda alakalı olan bu fıkıhları, bu gibi fıkıhları uygulayamayız diyorlar. Şimdiki çağdaş konumumuzdan tamamen farklı olup, kendi toplumsal konumunda bağlayıcı olan, yani o zamanlar bağlayıcıydı, fakat şimdi söz konusu olmayan, iktisadi fıkıh kanunlarını da yeniden gözden geçirmeyi talep ediyor. Bunların dışında da çağdaş ekonomiyi temsil eden banka uygulamaları gelmektedir. Mesela o zamanlar zayıfların ve muhtaçların ihtiyaçlarının günlük kazançlarından alınan vergilerle pahalanmasından ve böylece borçlarının birikerek ipotek ettikleri evlerini ve tarlalarını korumak amacıyla haram kılınan sermaye malları üzerinde işletilen faiz de böyledir. Bunların hepsinin gündemde tekrar modern bir şekilde yorumlanması talepleri var. Bunu Müslüman, hatta İslam adına ilahiyatçı pozisyonunda olan kimseler teklif ediyorlar. Abdullah Yolcu'nun bir konuşması var, bilirsiniz, İstanbul'da finans kurumlarına cevaz veriyor. Oradaki arkadaşlar itiraz ediyorlar. Nasıl olur diye. Alimler böyle fetva vermiş diyor. Alim vermiş fetvayı. Nereye vermiş? Mesela Suud'daki bir banka. Suud'daki bankalar nasıl bir işlem yapıyor bilmiyoruz. Yani muhtemelen Binbaz'ın falan fetva verdiği bankalar, finans kurumları, belki meşru işler yapıyor, ben bilmiyorum o yönünü. Fakat Türkiye'deki finans kurumları faizin, tefecinin daniskasını yapıyor. Normal bankalardan daha beter. Buna nasıl cevaz verirsin? Arkadaşlar itiraz ediyorlar. Alimlerden daha mı iyi biliyorsunuz? 4 tane hadis okuyorsunuz, itiraz ediyorsunuz diyor. Arkadaşlar da Tevbe suresi 31. ayetinde bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl açıkladığını izah ediyorlar. Fakat adam görüşünde ısrar ediyor. Selefi ismini kullanan insanlar bunlar. Evet. Had cezalarıyla ilgili hükümler ancak o zamandaki toplumun şartları için geçerliydi. Zira toplumun başlangıç halindeydi ve güvenliği sağlayacak bir devlet yoktu. İnsanlar intikam için birbirlerine saldırıyorlardı. Had cezalarının uygulanması kötülükleri azaltıyor ve zarardan koruyordu. Çünkü onlarda bulunan vahşiliğe karşılık olarak o dönemdeki toplumun korunması için daha kötü, daha caydırıcı ve daha kaba uygulamalar gerekiyordu. Bu da şu demektir. Toplum şartları değişir, güvenliği sağlayan bir devlet bulunur ve hapishaneler bolca mevcut olursa, Kur'an'ın içerdiği had cezası hükümlerinden dolayı muhataplar için bu Kur'an nasıl bağlayıcı değildir. Böyle diyorlar. Onların iddialarına göre örtünme emri bu asra kadının konumuna, özgürlüğüne, okullar, üniversiteler, iş alanları, idari görevler ve ticaret gibi toplum hayatının parçalarında kadınların da katılmasına uygun değildir. Hatta bu asırdan ibadetler bile, bu asırda ibadetler bile değişime uygundur. Kur'an'ın nazil olduğu zamandaki Müslümanların ibadet şekli bağlayıcı değildir. Çünkü onlardan sonra gelenler için hayat şartları değişmiştir. Hatta onların bu ibadetleri yeni şartlarına uygun şekillerde yerine getirmeleri de mümkündür. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazını belirli bir şekilde kılardı. Ancak bu Müslümanların da her yerde, her zaman ve her şartta aynı şekilde kılmak zorunda oldukları anlamına gelmez demişlerdir. Bu girişe göre bu yorum şer'i nasların sabit bir anlamının olmamasıyla son bulacaktır. Yani nasların sabit bir anlamı yok. İstediğin gibi çevir, lastik gibi uzat. İstediğin tarafa çek. Bir zamanda bulunanlardan talep edilen anlayış, başkalarına göre talep edilen bir anlayış olmayacaktır. Onlara göre talep edilmeyen bir anlayış da başkalarına göre talep edilen bir anlayış olabilecektir. Sonuçta zamanlar arasında kültürler bozulacaktır. Bu sapıklığın sebebi Kur'an ve sünnet naslarını diğer beşeri metinler gibi değerlendiren bakış açısıyla anlamaları ve Kur'an ve sünnet naslarını da o metinler hakkında yaptıkları yorumlar gibi yorumlayarak tarihin ve onun değişmesinin gereklerine nasları boyun eğdirmeleridir. Yani şu Kur'an mahluktur sözü var ya, Kur'an mahluktur sözünün tam anlamı bu, tam karşılığı bu işte. Yani beşerin sözü konumuna indirmek. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanında bir din yorumundan ibaret. Kur'an'da, sünnette o zamandaki bir din yorumundan ibaret. Biz bu zamanda yeniden yorumlarız. Kur'an'ı inkar edelim demiyoruz diyorlar. Sünnette inkar edelim demiyoruz. Ama işte yeniden bir yorumlama. İpi sapı olmayan, ucu bucağı olmayan geniş bir yorum alanı, özgür bir yorum alanı istiyorlar. Arkun şöyle diyor mesela. Şüphesiz Kur'an, Tevrat, İncil, Budizm ve Hinduizm metinleri gibi aynı seviyede sorunlar, bol kaynaklı anlamlar içeren naslardan başka bir şey değildir. Bu büyük nasları temel alan her nas, belirli tarihi kapsamına göre değer kazanır. Nitekim gelecekte başka bir kapsamda da olabilir. Bugün böyle anlıyorsak yarın 10 sene sonra da farklı anlaşılabilir diyor. Burada karıştırma vardır. Allah'ın kitabı tahrif edilmiş veya beşer tarafından yazılmış o kitaplarla nasıl kıyaslanabilir? Olmuş ve olacak şeyleri bildiren alemlerin Rabbinin kelamı çok az bir bilgiye sahip olan insan sözüyle nasıl kıyaslanabilir? Şüphesiz Allah kelamının belli bir zamanı Allah'ın kelamını belli bir zaman ile sınırlayıp kayıtlanması mümkün değildir. Çünkü Allah onu insanlar için her zaman ve mekanda anayasa olması için indirmiştir. O kullar için bütün zamanlarda ve durumlarda uygun olanı bilir. Ona hiçbir şey gizli kalmaz ve o iştendir, görendir. Onlara şöyle deriz. Siz mi daha bilirsiniz yoksa Allah mı? Bakara suresi 140. ayet. Allah izin verirse bir sonraki derste dördüncü esasa geçeceğiz. Yani onların bu fikriyatının dördüncü esası. Hakikatin göreceli olup mutlak gerçeğin bulunmadığı görüşü. Bununla ilgili değerlendirmeleri aktarmaya çalışacağız. Bugünlerde gündemde şöyle bir olay dolaşıyor. Arkadaşlar WhatsApp'tan atmışlar. Haber olarak atmışlar. İnternete baktım bayağı bir gündeme gelmiş. İşte Hayberli bir imam, Suudlu bir imam dünyanın dönmediğini anlatmış da bundan dolayı işte Müslümanım diyen bir sürü insan çemkiriyor. Bu ateistlerin iddiası. Yani dünyanın döndüğü iddiası ateistlere ait bir iddia. Hristiyanlıkta da yok, Yahudilikte de yok böyle bir inanç asli. Bu vahyi komple inkar eden ateistlerin ortaya attıkları teorilerden ibaret. Fakat Müslümanım diyen insanlar bunu gülünç bulmakta, komik bulmakta, batılılara yanaşmak için, onlara daha şirin görünmek için Allah'ın kitabında bildirilen hakikatlere, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde açık, net bir şekilde bildirilen hakikatlere kulak tıkıyorlar. Ateistler de gülüp geçiyor, dalga geçiyorlar. Müslümanım diyen insanlar, Müslüman olan, Müslüman bir ilmi çalışma koyduğu zaman Müslüman birisi, bu ilmi delillere düşmanlık etmeyi vazife biliyor. Yani gidişat bu yönde. Mesela şu an modern bilimsel hurafeler dediğimiz şeyler bütün Müslümanın dilinde. Niye? Çünkü Müslümanların Kur'an'la irtibatları yok. Sünnetle irtibatları yok. Başkaları ne derse o. Yarın bir gün batılılar bir dönseler, yani hakikate dönseler, bunlar ne yapacak? Yani belki de tuzak, bilemezsiniz. Belki de tuzak. Bilimsel olarak işte bu, çünkü bilimsel gerçeklere ters şu anki iddialar. Yani dünyanın döndüğü, yuvarlak, küresel olduğu. Bunlar bilimsel gerçeklere de ters şeyler. Mantığa da ters ama hiç kimsenin bu konuda bir sorgulama eğilimi yok. Yarın deseler ki işte bilim bunu tamamen ters yüz etti. Ya Kur'an böyle diyordu, sünnet böyle diyordu diyen adamlar ne yapacaklar acaba? Halbuki 1400 senedir Kur'an ve sünnet aynı şeyi söylüyor. Sadece 7. asırdan sonra, 8. asırdan sonra bazı felsefecilerin fikriyatına kayan kimseler farklı bir takım yorumlara girişmişler. Ümmetin icmasından sapmışlar ve dünyanın yuvarlak olduğu, döndüğü görüşünü İslamileştirmişlerdir. Yarın bu teori çürüdüğünde onlara göre Kur'an çürümüş olmayacak mı? Bu yüzden nasların çizgisinden ayrılmamak lazım. Selef nasıl anlıyorsa öyle, o çizgiyi terk etmemek lazım. Çünkü nasların ilk muhatapları selef idi. Selef Kur'an'da yeryüzüne bakmazlar mı, nasıl dümdüz kılındı diye hitap ettiği zaman Allah Azze ve Celle bundan tek bir şeyi anlıyorlardı. Biz o anlayışa talibiz işte. Yani bilimsel gelişmelere göre şekillenmez Kur'an ve sünnette bildirilen bir hakikat. Allah yardımcımız olsun. Resimler sahte. Yani NASA'nın bu işte sabıkası var zaten. Yani bu resimler konusundaki sahtecilikleri. Bir kere tam aksini gösteren resimler de var. Kamera sistemleri, yani mercekler şayet dümdüz bir alan merceğin kenarına doğru getirilirse onu yuvarlar zaten. Dünya hakkında çekildiği söylenen resimler de hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor. Çünkü kendi iddialarına göre bu atmosferin, yani öne sürdükleri bilimsel tezlere göre atmosferin dışına çıkılması mümkün değil. Allah'ın kitabı da bunu söylüyor. Atmosferin dışına çıkamadıklarına göre, biz Allah'ın kitabını doğruluyoruz, atmosferin dışına çıkamazlar. Çıkılmadığına göre dünyayı nasıl resimleyebiliyorlar? Bununla birlikte amatör çekimler, yani NASA gibi resmi kanallar değil, hilekarlığı tespit edilmiş kanallar değil de amatör çekimlerle 110 bin fite kadar yükselen bir kamera, balonla yükseltilen bir kamera dünyayı dümdüz çekiyor. Kamera o dalgalanma esnasında, yani böyle ileri geri yatma esnasında o dümdüz görüntü kenarlara geldiğinde yuvarlanıyor. Aşağı yukarı yuvarlanıyor böyle. Merceklerin kenarına geldiği zaman. Ama asli görüntü dümdüz. Evet. Şimdi yani resmi başka bir resimde yalanlıyor. Bu bizim hiç umurumuzda değil. Yani ne kadar resim getirirlerse getirsinler. Atmosferde hava olmadığını söyleyen insanlar uyduları atmosfere koymuşlardır. Yani uydudan çekilen resimlerin atmosferin dışından çekildiğini iddia etmişlerdir. Bu uydular atmosferin dışındaysa ne gibi bir yakıt yakıyor da dünyayı takip ediyor. Ki uydu dediğin alet milimlik bir sapmayla bütün verilerini şaşırır. Eğer atmosferin içindeyse dünyayı nasıl yuvarlak çekebiliyor? Nasıl künhünü çekebiliyor?
O halde dünyanın düz olduktan çok iyi biliyor.
Şimdi bizim bildiğimiz bir gerçek var. Allah Azze ve Celle Enbiya Suresi 30. ayetinde yer ile sema bitişik idi biz ikisinin arasını ayırdık diyor. Yani sema kadar yer vardır. 7 kat sema, 7 kat yer vardır. Yer ile sema bitişikti, biz onları ayırdık. Gördüğün güneş, yıldız, ay bunların hepsi dünya semaındadır. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَا دُنْيَا مَسَابِيهَا وَرْجُمَ لِشَّيَاتِينَ Yani yıldızlarla dünya semanı süsledik ki, onlar bir kandil olsun, aydınlık sebebi olsun ve şeytanlara taşlamalar olsun diye diyor Allah Azze ve Celle. Bunların hepsi dünya semasındadır. Anlayışları o kadar zıtlaştırmışlardır ki, yani yer, dolayısıyla küçüklüğümüzden beri hep farklı şekilde kafamıza çakıla çakıla, yer başka bir yerdir bizim kafamızda artık. Yani hep yuvarlak bir dünya düşünülür hale gelmişizdir. Bu bilime ve mantığa da terstir dedik. Bakın şimdi, nasıl bir kap elinize alırsanız alın. Bombeli bombesiz, dibi bombeli olsun, bombesiz olsun. Hatta bombeli bir kavanoz olsun. Kapağında sıkıca sıkın ki o hava sirkülasyonu da engellemesin gerçeği. Su zemininin üzeri her zaman düzdür. Suyun yüzeyi her zaman düzdür. İstediğiniz yerde ölçebilirsiniz. Yani en geniş denizleri ölçün. Suyun yüzeyi her zaman düzdür. Ve dünyanın dörtte üçü suyu ise, dörtte biri kara. Yani dünyanın yuvarlaklığını sağlayan tek şey o dörtte birlik kara. Peki bu dörtte üçlük su neyin nesi? Acaba sudan mı böyle yuvarlaklaşıyor? Yani bu vakaya, gözlemlenen hakikatlere terstir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve esteğfiruke ve etûbü ileyk.